Bir insan hayatının tamamını Allah için yaşayabilir mi? Allah, dünya hayatının gerçek anlamını Mülk Suresi 2. ayette şöyle bildirmektedir. O, amel bakımından hanginizin daha iyi olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstün ve güçlü olandır. Çok bağışlayandır. Ayette bildirildiği gibi, tüm insanlar dünyada davranışlarının nasıl olduğuyla denenirler. Güzel davranışlarda bulunanlar, bunun sonucunda Allah'ın hoşnutluğunu kazanarak cennete girmeyi arzularlar. Bunun için de hayatlarının her anını bir çaba içinde geçirmeleri gerektiğini bilirler. Ama kimi insanlar bu noktada önemli bir yanılgı içindedirler. Sadece ibadetleri yapmanın ve haramlardan sakınmanın Allah rızası için olduğunu düşünürler. Bunların dışındaki zamanlarının dinle bir ilgisinin bulunmadığını zannederler. Oysa insan, yaşadığı her anda, her konuşmasında, aklından geçirdiği her düşüncede, yaptığı her türlü işte Allah'ı en fazla hoşnut etmenin yollarını aramalıdır. Hayatının her anını Allah için yaşamaya niyet etmiş bir insan, her sohbetinde Allah'ı en hoşnut edecek konuşmaları yapar. İnsanlara Allah'ı hatırlatır, onları kötülükten men eder ve iyiliği emreder. Her an, şu an Allah'ı en fazla nasıl hoşnut edebilirim diye düşünür. Dinin en temel şartlarından biri, hayatın tamamının Allah için geçirilmesidir. Allah, müminlere En'am suresi 162. ayetinde şöyle söylemelerini emreder. De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. İnsan kendini herhangi bir konuda neden yeterli görmemelidir? Allah'tan korkan bir insanın hayattaki en büyük amacı Allah'ı razı edecek bir ahlaki yapıya sahip olmaktır. Bunun için kendisini eğitmesi, sürekli olarak daha üstün bir ahlakı yaşama çabası içinde olması gerektiğini bilir. Çünkü samimiyetin, dürüstlüğün, çalışkanlığın, fedakarlığın, tevazunun ya da diğer güzel ahlak özelliklerinin üst sınırı yoktur. Yani bir insanın, ben en güzel ahlaka ulaştım, bundan daha iyisi olamaz demesi mümkün değildir. Kendisini her açıdan eksik gören ve hep daha iyisini arayan bir insanın manevi yönden gelişmesi çok hızlı olur. Böyle bir kişi süratle hatalarından arınır, her gün daha üstün bir ahlaka doğru ilerler. Aksi takdirde eğer insan bir konuda kendisini yeterli görürse, daha iyisini aramak ve uygulamak için bir çabası da olmaz. Eksikliklerini ve hatalarını bulamaz ve düzeltemez. Bu da onun ilerleyememesine sebep olur. Allah, Alak suresinin 6 ve 7. ayetlerinde insanın kendisini herhangi bir konuda yeterli bulmasının büyük bir hata olacağını, hayır, gerçekten insan azar, kendini müstani gördüğünden hükmüyle bildirmiştir. İşte bu yüzden her insan kendini gerek Allah'ı razı edecek hayırlı işler yapma, gerekse manevi yönden geliştirme konusunda kesinlikle yeterli görmemelidir. Allah'ın kendisine verdiği akılla hep daha iyisini, daha güzelini, daha üstününü, daha mükemmelini talep etmeli ve bu konuda samimi bir çaba göstermelidir. Sabırsızlık, ümitsizlik gibi kavramların, müminlerin hayatlarında yeri var mıdır? Allah, Ali İmran suresi 200. ayetiyle müminlere bir zorlukla karşılaştıkları zaman sabır göstermeyi şöyle tavsiye etmiştir. Ey iman edenler! Sabredin ve sabırda yarışın, nöbetleşin. Allah'tan korkun. Umulur ki kurtulursunuz. Müminler bu zorluğu ortadan kaldırmak için akıllarını, maddi ve manevi tüm imkanlarını sonuna kadar kullanır, ellerinden gelen tüm çabayı gösterirler. Ancak bir yandan da zorlukların Allah'ın kendilerini denemek için yarattığı özel olaylar olduğunu ve bu olayların ardında mutlaka bir hayır gizlendiğini bilerek Allah'a tevekkül ederler. Müminlerin sabırlarında Allah'a olan bu güvenleri esastır. Allah'ın her olayı kesin olarak bir hikmet üzere yarattığına ve müminlerin dualarını kabul ederek bu zorlukları gidereceğine dair Allah'a güçlü bir güven duyarlar. İşte bu nedenledir ki hiçbir zaman için ümitsizlik gibi bir duyguya da kapılmazlar. Allah Zümer suresi 53. ayetinde de ki, "Ey kendi aleyhlerinde olmak üzere ölçüyü taşıran kullarım! Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü O bağışlayandır, esirgiyendir." buyurarak müminlere her ne olursa olsun Allah'ın rahmetinden umut kesmemeyi emretmiştir. İsraf Kur'an'da nasıl geçmektedir? Allah israfı kullarına haram kılmıştır ve harcama yaparken nasıl bir ölçüyle yapmaları gerektiğini şöyle bildirmiştir. Onlar harcadıkları zaman ne israf ederler ne kısarlar. İkisi arasında orta bir yoldur. Müslümanlar sahip oldukları her şeyi Allah yolunda, Allah'ı en çok razı edecekleri şekilde kullanırlar. Ellerindeki her şeyin kendilerine Allah tarafından verilmiş bir nimet olduğunu, kendilerinin hiçbirinin asıl sahipleri olmadıklarını unutmazlar. Fedakarlık yapmaları gerektiği zamanda sahip oldukları her şeyi Allah'ın emrettiği şekilde harcar, ancak gereksiz bir harcama olacağı zaman tek bir kuruşu bile israf etmekten sakınırlar. Allah Kur'an'da müminlere ihtiyacı olan kimselere mallarından vermelerini, ancak saçıp savurmamalarını şöyle emretmiştir. Akrabaya hakkını ver, yoksula ve yolda kalmışa da. İsraf ederek saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanın kardeşleri olmuşlardır. Şeytansa Rabbine karşı nankördür. Bir de israfın nimetlerden uzak durmak olarak anlaşılmaması gerekir. Allah Kur'an'da yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O israf edenleri sevmez diye buyurmuştur. Allah Araf suresi 31. ayetiyle inananların nimetlerden faydalanmasını bildirmiş ve sadece bunların israf edilmesini yasaklamıştır. Ama bugün dinden uzak olan toplumlarda israf konusuna gereken önem verilmez. Lokantalarda, evlerde tabak tabak yiyecekler, kilolarca ekmek, meyve, sebze kolayca çöpe atılabilmektedir. Oysa Allah İsrafın küçük büyük demeden her türlüsünü haram kılmıştır. Bu yüzden insanların düşüncesizce bu bozuldu, bunları kullanamayız gibi sözlerle ellerindekileri atmaları değil, tüm nimetleri bozulma aşamasına getirmeden değerlendirmenin yollarını aramaları gerekir. Ancak bu şekilde nimetin hakkını vermiş olurlar. Aksi takdirde büyük bir bereketsizlik ve Allah'a karşı nankörlük söz konusu olur. Kıskançlığın Kur'an'daki yeri nedir? Haset, Kur'an'da kınanan bir tavırdır. Allah, deneme maksadıyla insanların nefsini kıskançlığa eğilimli olarak yarattığını ama müminlerin bundan sakınmaları gerektiğini Kur'an'da şöyle bildirmiştir. Nefislerse kıskançlığa ve bencil tutkulara elverişli kılınmıştır. Eğer iyilik yapar ve sakınırsanız, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberi olandır. Kıskançlık en çok, insanın başka birisinin kendisinden herhangi bir yönüyle daha üstün olmasını kabullenememesinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Buysa, insanı Allah'a karşı büyüklenmeye kadar götürecek bir tutumdur. Çünkü insanlara sahip oldukları bütün özellikleri veren Allah'tır. Dilediğine dilediği kadar verir, bunu da kimse engelleyemez. Ayrıca Kur'an'da şeytanın kıskançlık yüzünden Hazreti Adem'e secde etmeyerek Allah'a isyan etmesinden söz edilir. Şeytanın kendisini Hazreti Adem'den daha üstün gördüğü bildirilir. Bu durumda karşımıza önemli bir gerçek çıkar. Kıskançlık aslında şeytana ait bir özelliktir. Ve Allah'tan korkan insanın bundan şiddetle kaçınması gerekir. İnsanlara çirkin lakaplar takmanın Kur'an'daki yeri nedir? Kur'an ahlakını yaşamayanlar, kendilerini yüceltmek uğruna insanlara olmadık kötü lakaplar takarak alay ederler, böylece karşılarındaki insanları küçük düşürmeye çalışırlar. Müminlerse asla böyle çirkin bir tavra itibar etmezler. Allah, Kur'an'da müminleri çok açık bir şekilde bu çirkin davranıştan men etmiştir. Bu emre uymayanların da zalimlerden olacağını şöyle belirtmiştir. Ey iman edenler! Bir kavim, bir başka kavimle alay etmesin. Belki kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kadınlar da kadınlarla alay etmesin. Belki kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kendi nefislerinizi yadırgayıp küçük düşürmeyin. Ve birbirinizi olmadık kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Kim tevbe etmezse, İşte onlar zalim olanların ta kendileridir. Kur'an ahlakına uyan insanlar, Allah'ın beğenmediği bu davranışı hiçbir zaman göstermezler. Birbirlerini en güzel şekillerde çağırmaya özen gösterir ve birbirlerine Allah'ın samimi birer kulu olarak derin bir saygı beslerler. Kur'an'da alaycılıkla ilgili bildirilenler nelerdir? Alaycılık, Allah'ın kesinlikle beğenmediği çirkin bir ahlaktır. Dinsiz toplumlarda alay çok yaygındır ve birçok alay konusu vardır. İnsanların eksiklikleri veya kusurlarıyla alay etmek, onlara kötü lakaplar takmak bu konuların başında gelir. Allah, bu çirkin ahlaka karşı insanları şöyle uyarmaktadır. Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline. Allah'ın Kur'an'da dikkat çektiği diğer bir alay şekli ise, inkarcıların, İnananlarla alay etmesidir. Kur'an'da iman edenlerin doğru yolda olduğunu kavrayamayan insanların, kendilerini inananlardan üstün görerek onlarla alay ettikleri bildirilmiştir. Bu konuyla ilgili ayetlerden bazıları şöyledir. Doğrusu, suç ve günah işleyenler, kimi iman edenlere gülüp geçerlerdi. Yanlarına vardıkları zaman, birbirlerine kaş göz ederlerdi. Allah bu kişilerin ne kadar büyük bir yanılgı içinde olduklarını ve uğrayacakları sonun kötülüğünü ise şöyle bildirmiştir. Artık bugün iman edenler kafir olanlara gülmektedirler. Tahtlar üzerinde bakıp seyretmek suretiyle. Nasıl kafir olanlar işlediklerinin feci karşılığını gördüler mi? Ama bunların hepsinden önemlisi, Allah Kur'an'da dinle, Allah'ın ayetleriyle alay edenlerden bahseder. Ayetlerde bu kişilerin kendilerine Allah'tan gelen her uyarıyı, onları uyarıp korkutmak için gönderilen elçileri yalanladıklarını bildirir. Kuşkusuz bu insanlar Allah'ın büyüklüğünü ve gücünü hakkıyla takdir etmeyen, ahirette hesap vereceklerini göz ardı eden cahil ve akılsız kişilerdir. Ancak bu kişiler ahirette büyük bir şaşkınlık yaşayacak ve dünyada yaptıkları çirkin alaycılığın karşılığını sonsuz bir azapla alacaklardır. Kur'an'da bu gerçek şöyle bildirilmiştir. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenlerdir. Artık onların yapıp ettikleri boşa çıkmıştır. Kıyamet gününde onlar için bir tartı tutmayacağız. İşte inkar etmeleri, ayetlerimi ve elçilerimi alay konusu edinmelerinden dolayı onların cezası cehennemdir. Dedikodunun Kur'an'daki yeri nedir? Allah Kur'an'da müminlerin birbirlerini çekiştirmelerini kesin olarak yasaklamıştır. Bu çirkin ahlakla ilgili bir ayette şöyle buyurulmaktadır. Kiminiz kiminizin gıybetini yapmasın. Sizden biriniz ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte bundan tiksindiniz. Allah'tan korkup sakının. Şüphesiz Allah tevbeleri kabul edendir, çok esirgiyendir. Ayetteki bu emir gereği, Allah'ın dinini yaşayan, birbirlerine kardeş gibi olan insanlar böyle bir hareketi yapmaktan kesin olarak sakınırlar. Aksine müminler birbirlerini her zaman hayırla anar, her zaman birbirlerinin güzel yönlerini ortaya çıkarmaya çalışırlar. Allah'a teslim olmuş insanlar da eksik ve kusur aramaya kalkışmazlar. Dedikodu, Allah'ın sınırlarını koruyan müminlerin arasında asla yaşanmayan bir ahlak bozukluğudur. Eğer müminler birbirlerinde eksik veya hatalı bir tavır görürlerse bunun dedikodusunu yapmazlar. Bunun yerine müminler doğrudan doğruya bu hatalı tavırlarını düzeltmeleri için birbirlerine öğüt verirler. Zanda bulunma Kur'an'da nasıl tarif edilmektedir? Zan ve tahminle hareket etmek Allah'ın beğenmediği bir ahlaktır. Allah, Kur'an'ın pek çok ayetinde zanna göre hareket etmenin cahiliye toplumuna ait bir özellik olduğuna dikkat çekmiş ve zannın insanlara hiçbir yarar sağlamayacağını bildirmiştir. İnanan kullarına da zanda bulunmaktan sakınmalarını emretmiştir. Müminler Allah'ın bu tavsiyesine titizlikle uyarlar. Herhangi bir delili olmayan konularda kulaktan dolma bilgilere dayanarak kendilerine göre fikir üretmezler. Eğer bir konuda söyleyecekleri bir söz veya verecekleri bir fikir varsa, bunu mutlaka Kur'an ahlakına uygun olarak, kesin delillere dayandırarak ve adil bir şekilde yaparlar. Bir kimse hakkında o kişiye danışmadan, geçerli bir delil elde etmeden zanna dayalı bir hüküm yürütmez, herhangi bir sonuca varmazlar. Müminlerin bu konuda gösterdikleri titizlik ise onların Allah korkularından kaynaklanmaktadır. Yaptıkları her işin ahirette karşılarına çıkacağını bilen ve Allah'ın azabından korkup sakınan müminler bu konuda son derece titiz ve adil davranırlar. Allah Kur'an'da zan konusunu şöyle açıklamıştır. Ey iman edenler! Zandan çok kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Müslüman vaktini nasıl değerlendirir? Kur'an'a baktığımızda iman edenler için boş vakit diye bir kavramın olmadığını görürüz. Müslümanın her anı çok doludur. Çünkü Allah'tan korkan, onun emirlerini titizlikle uygulayan bir kimse daha fazla hayır işlemek için çalışır. Vaktini Allah'ın Kur'an'da belirttiği ibadetlerle geçirir. Bir işi bitirdiği zaman hemen yeni bir işe yönelir. Sürekli olarak hayır ve güzellik peşindedir. Bu çaba arasında bir kesinti, duraklama, sınır yoktur. Bir işin tamamlanması, mümin için yeni bir işin başlaması gerektiğinin bir göstergesidir. Zira mümin, dünyada geçirdiği her saniyeyi Allah'ın rızasını kazanmak için çaba harcayarak geçirmesi gerektiğini bilir. Dünyada yaşadığı her anının hesabını ahirette vereceğinden emindir. Kur'an'da müminlerin bu çabası şöyle bildirilmiştir. Şu halde boş kaldığın zaman durmaksızın yorulmaya devam et ve yalnızca Rabbine rağbet et. Mümin yaptığı her harekette Allah rızasını gözettiği için günlük hayat içinde yaptığı işler de bir ibadet hükmünde olur. Yorulduğunda Allah rızası için dinlenir, acıktığında Allah rızası için yemek yer, Allah rızası için temizlenir veya uyur. Önemli olan tüm bunları yaparken de Allah'ı hatırdan çıkarmamak, ona şükretmek ve yapılan işte hayır gözetmektir. Boş ve yararsız şeylerden yüz çevirmek nasıl olur? Neler boş ve yararsızdır? Boş ve yararsız şeylerden yüz çevirmek, insanın sadece Allah'ın rızasını kazanacağı davranışlarda bulunmasıyla mümkün olur. Mümin, dünyada kendisine verilen süreyi çok iyi değerlendirmesi gerektiğini bilir. Çünkü bu dünyada yaptığı işler sonucunda, ahirette sonsuza kadar konaklayacağı yer belirlenecektir. Bu yüzden her yaptığı işle ahirete yönelik bir hayır kazanmaya çalışır. Elbette her insan gibi konuşur, eğlenir, yemek yer, güler, düşünür, çalışır. Ama bunları yaparken aklında hep insanlara ve dine menfaat sağlayacak hayırlı düşünceler vardır. Ayrıca yaptığı her hareket bir amaç üzerinedir. Daima kendisine Allah'ın hoşnutluğunu en fazla kazandıracak işe yönelir. Dünya ile ilgili her konuda iyi bir ayrım yaparak zamanını çok iyi değerlendirir. Neyin boş iş, neyin faydalı şey olduğunuysa vicdanını ve aklını kullanarak ayırt eder ve bu konuda taviz vermez. Kur'an'da bir müminin boş sözle karşılaştığındaki tavrı şöyle haber verilir. Boş ve yararsız olan sözü işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve "Bizim yapıp ettiklerimiz bizim, sizin yapıp ettikleriniz sizindir. Size selam olsun. Biz cahilleri benimsemeyiz" derler. Kur'an'da tavsiye edilen bu üstün ahlakın örnek alınması her insan için büyük ferahlıktır. Aynı zamanda Allah'ın hoşnut olacağı güzel bir davranıştır. İman eden kimseler nelere sabreder? İman eden kişinin en önemli özelliklerinden bir tanesi de sabırdır. Ancak Kur'an'da bildirilen sabır, karşılaşılan sıkıntı anında tahammül göstermek demek değildir. Kur'an'da tavsiye edilen karşılaşılan her durumda, yani her an, Allah'ı en çok razı edecek tavrı seçme konusunda sabır göstermektir. İman eden bir kişi, dünyada Allah'ın insanları zorluklarla veya hastalıklarla denediğini bilir. Bu nedenle en şiddetli hastalıkla veya zorlukla karşılaşsa bile daima tevekküllü ve sabırlı davranır. Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmaz. Hastalığı ve zorluğu verenin Allah olduğunu ve bunları yalnızca Allah'ın giderebileceğini bilerek her şeyde Allah'a yönelir. Allah, müminleri dünyada açlık, korku, canlarından ve mallarından eksiltme ve bolluk gibi çeşitli durumlarla imtihan eder. Kur'an'da tarif edilen ahlakı yaşayan bir insan, hangi durumda olursa olsun sabırla Allah'ın hoşnutluğunu arar. Bollukta Allah'a şükreder, darlık ve sıkıntı anlarında Allah'a tevekkül eder. Dinin ve müminlerin menfaati her zaman kendi menfaatlerinden önce gelir. İman eden kişi ömrü boyunca güzel ahlakın her detayını sabırla uygular. Samimidir, dürüsttür, fedakardır, çalışkandır, şevklidir. Her zaman sözün en güzelini söyler. Sürekli olarak dine hizmet etmeye çalışır. Kısacası Kur'an'da emredilen güzel ahlakı sabırla uygular. Sabreden kullarını Allah, Bakara suresinin 155 ve 157. ayetlerinde şöyle müjdelemiştir. Andolsun, biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele. Onlara bir musibet isabet ettiğinde derler ki, biz Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na dönücüleriz. Rablerinden bağışlanma ve rahmet bunların üzerinedir. Ve hidayete erenler de bunlardır. Siz de hem dünyada hem de ahirette güzel bir karşılık bulmak istiyorsanız, başınıza gelen her türlü zorlukta ve hastalıkta sabredin ve güzel ahlak gösterin.